Ayrım 2.
Gül yüzlülerin çağrıları ve hedefleri tüm insanları içine alacak ve çağları aşacak kadar yaygın ve etkileyicidir. Gül yüzlülerin söylediklerini yaşama yani örnek olma sorumluluğu vardır. Yine onlar Tanrı'nın izniyle olağanüstü güçler sergileyerek mucizeler gösterebilirler. Evet. Bir ilginç özellik de gül yüzlülerin birbirlerine önceden haber vermeleridir. Yahya'nın İsa'yı, İsa'nın Muhammed'i müjdelemesi gibi. Gül yüzlüler ve sultanlar. Peki gül yüzlüler sultanlardan veya devlet adamlarından ne yönden ayrıdırlar hocam? Gül yüzlülük kalıtım yoluyla babadan evlada geçmez ve gül yüzlüler toplum tarafından seçilmez. Seçim tanrısaldır ancak temiz ve korunmuş bir gül yüzlüler soyu vardır elbet. İnanmayan, aklı ve ahlakı bozuk olana peygamberlik verilmez. Gül yüzlüler tüm insanların kurtuluşunu hem bu dünyada hem öteki alemde esenlik ve mutluluğa ulaşmalarını hedef edinmeleri yönünden sultanlardan daha yüce ve kutsal bir amaç için çalışırlar. Ve bu işleri için insanlardan hiçbir karşılık beklemezler. O yönleriyle de peygamberler tebrik edilmeye, kutsanmaya değer mübarek insanlardır evladım. Gül yüzlülerin nitelikleri. Böylesine büyük bir sorumluluğu üstlenen gül yüzlülerde ne gibi özellikler, sıfatlar bulunması gerekir hocam? En başta Yaradan'dan, doğruluğun kaynağından, doğrudan bilgi aldıkları için Tanrı'ya her yanları ve yönleriyle açık, doğru insanlar olmaları, gerçeğe sadık yaşamaları gerek evladım. Tüm insanları ilgilendiren bilgi emanetini alıp vermek üzere seçilmeleri ise güvenilir ya da emin insanlar olduklarını gösterir. Tebliğ etme yani aldıklarını eksiksiz bildirme görevlerini iyi yapabilmeleri, insanlarla akıllarınca anlayabilecekleri şekilde konuşabilmeleri için de fetanet sahibi, akıllı ve anlayışlı kişiler olmaları lazım. Gül yüzlüler diğer yandan seçilmiş örnek bir model insan olduklarından, noksan sıfatlardan arınmış, günahlardan korunmuş, temiz ve ismetli insanlardır. Gül yüzlüler için ancak zelle denilen ufak tefek sürçmeler ve yanılmalar söz konusu olabilir. Peygamberler getirdikleri yeni ve üstün bilgiler nedeniyle başlangıçta toplum tarafından tepkiyle karşılanırlar. Bu tepkiler alay ve hakaretten saldırı ve öldürmeye kadar varabilir. O yüzden peygamberlerin görevi her şeyin üstünde tutmaları ve gül yüzlülerin en güzeli Hazreti Muhammed'in "Bu işten vazgeç, sana ne istersen verelim." diyenlere söylediği gibi bir elime güneşi verseniz diğerine kameri, ayı, yine de dönmem hak bildiğim yoldan geri diyecek cesareti göstermeleri gerekir. Çünkü gül yüzlülük görevi çok büyük azim, sabır ve sebat isteyen bir iştir. Zira insanların inançlarını değiştirmek, yeni ve üstün bilgileri kabul ettirmek en zor şeydir. Gül yüzlüler bunu bildiklerinden hizmet ettikleri insanlardan gördükleri eza ve cefaya karşı her zaman sabırlı, hoşgörülü ve affedici bir tutum içinde olmuşlardır. Bu hal onları daha da büyütmüş, Tanrı gibi davranmaları, onun elçisi olduklarını iyice gözler önüne sermiştir. Gül yüzlülerin görevi. Gül yüzlülerin görevi nedir hocam? Gül yüzlülerin görevini 4T başlığı altında toplayabiliriz evladım. Tebliğ, bildirme, aldığını eksiksiz verme. Tebyin, açıklama, yorumlama. Talim, öğretme, benimsetme. Tezkiye, gönülleri yıkayıp temizleme. Demek ki gül yüzlüler Tanrı'dan aldıklarını insanlara eksiksiz bildirme, onları açıklayıp anlaşılır hale getirme, alıştıra alıştıra öğreterek benimsetme, arınmanın bilgisini ve yollarını gösterip gönülleri temizleyip gönüllerde Yaradan'a yer yapmakla sorumludurlar. Gül yüzlüler görevlerini yaparken nelere dikkat ederler hocam? Gül yüzlüler insanları tek Tanrı'ya kulluğa, onun buyruklarına uymaya çağırırlar. Öte alem ve hesap günü inancını gönüllere yerleştirmeye çalışırlar. İnsanları iyiliğe özendirip kötülükten sakındırırlar. Tebliğ için katiyen ücret istemezler. Yani kişisel çıkar gütmezler. Küçülmesini bilirler. Çağrıları herkesedir. Hedefleri açık ve seçiktir. Geldikleri topluluğun dilinden ve onların akıllarınca konuşurlar. Ve söylediklerini önce kendilerine uygulayarak özendirici bir örnek olurlar. Gül yüzlülerin ahlakı. Temiz ve büyük ahlaka sahip olmak ne demektir hocam? İnsanın ahlakı, yaşam stili, doğuştan kalıtımla ve önceki yaşamlarından getirdiklerinin yanında ailesinin ve çevrenin etkileriyle oluşur. Eğitim ve öğretimle aileden aldığı görgü ve okuldan çevreden aldığı bilgiyle gelişir. En üstün ahlak ise en doğru bilgi ve gerçeğe dayalı yaşam tarzıdır. En doğruyu Tanrı bildiğine göre tanrısal gerçeklere göre şekillenen gül yüzlülerin ahlakı en üstün ve temiz bir ahlaktır evladım. Gül yüzlülerin çilesi. Hocam en doğru tanrısal bilgileri hiç karşılık beklemeden verdikleri halde neden gül yüzlüler hizmet ettikleri insanlardan çok çektiler? Çünkü insanlar pek az düşünüyorlar, çıkarlarına çok bağlılar ve benliklerine aşırı düşkün olduklarından kendileri gibi bir insanın onlara yol göstermesini gururlarına yediremiyorlar. O yüzden gül yüzlülerin yaptığı hizmetin değerini bilmiyorlar. Gerçeğe yönelik değil, çıkarlarına dönük yaşadıkları için onların getirdiği gerçeğin güzelliğini göremiyorlar evladım. Sevginin bulunmadığı yerde aklı da arama. Dostoyevski. Gül yüzlülerin kaderi. Her zaman halka halka olmuştur gül yüzlülerin gözlerinin altı, değişmeyen kaderlerinden. Çünkü hizmet için geldikleri hizmetin değerini bilemezler ondan. Beyti. Bütün gül yüzlüler önce horlanmışlardır hep onların çevresinde olanlardan. Bu böyledir, değişmez, lazımdır çünkü. Onların vazife çizgisi böyledir de ondan. Beyti. Herkesi kendi gibi sevmek. Komşunu kendin gibi sev, İsa. İnsanın yaşamının değeri, mutluluğu, gelişmesinin, özgürlüğünün kökleri hep sevme yetisinde başka deyişle ilgi, saygı, sorumluluk ve bilgiye dayanır. Kişi yaratıcı bir sevgiyle sevebiliyorsa kendisini de sever. Yalnız başkalarını seviyorsa hiç sevmiyor demektir. Bencil kişilerin başkalarını sevmedikleri doğrudur ama benciller kendilerini de sevemezler. Erich Fromm. Hak ve görev. Her şeyin temelinde onun emriyle gizlenmiş ince bir düzenle duran hak ve adalet vardır. Beyti. Namuslu insan hakkını vazifesiyle ölçen insandır. La Cardania. Hak nedir hocam ve insan olarak haklarımız nelerdir? Hak insanın yaşaması ve gelişmesi için ona ayrılan imkanlardır. İnsanın doğuştan beraberinde getirdiği yaşama, gelişme, düşünme, düşündüğünü söyleme, örgütlenme, gizlilik ve özel hayat hakkı gibi vazgeçilmez ve devredilmez hakları vardır. İnsan bu haklarını korumasını, savunmasını bilmeli ve başkalarının haklarını da kendininki gibi değer verip saygı duymalıdır. Zira bu haklar herkes için olup kutsaldır. Bir de insan çalışarak, liyakat göstererek daha büyük imkanlara ve nimetlere hak kazanabilir. Ancak her hak insana o hakkı iyi kullanma sorumluluğunu yükler ve ondan bir görev yapmasını bekler evladım. Görevimiz. Vazifemiz nedir ve vazifemizi en iyi şekilde nasıl yapabiliriz hocam? Görevimiz önce kendi gönlümüzde, sonra diğer gönüllerde bizi sevgisinde yaradana yer yapmaktır evladım. Bunun için ilkin kendimiz ona tam inanıp teslim olacağız. Gönlümüzü aklımızla yıkayarak arıtıp temizleyeceğiz. Doğruda ve iyide olarak çalışıp öğrenerek her şeyi seveceğiz. Öylece beş basamağı tam benimseyeceğiz. Buna sabrı, hoşgörü ve bağışlamayı ekleyeceğiz. Büyüdükçe küçülmenin gereğini bileceğiz. Bu şekilde hareketlerimizle de örnek olup, görevi her şeyin önünde tutarak aldıklarımızı gönülden ve usulünce vereceğiz. Gönüllerdir onun yeri. Tanrı'yı bulmanın ve ona varmanın yolu nedir hocam? İlkin onu eserinde görmeye çalışmak, sonra kendimize dönüp gönlümüzü onun bilgileriyle yıkayarak, akılla gönlü arıtarak ve onun buyruklarına uygun yaşamaya alışarak Tanrı'yı içimizde yani gönlümüzde duymak. Çünkü onun yeri gönüllerdir evladım. Onun eli olmak. Hocam Yaradan'ın aklımızda, gönlümüzde ve elinin aramızda olması ne demek? Bizi sevgisinden var edeni aklımızla bilebilir ve akıldaki bilgiyi düşünüp ruha indirerek onu gönlümüzle sevebiliriz evladım. O zaman akılla gönül bir olur, aynı telden çalar ve onun gerçeği ortada engel kalmadığından hemen işe ve hayra çevrilir. Gerçek akıldan geçerek gönle iner, sevgi ve bilgi ellerde emek olur, verimli bir işe dönüşür. Bayramlar. Bayramlar dediğimiz belli günler var. Bunlara saygılı olmanın gereği nedir hocam? Belli günlerin değerini bilmek ve saygılı olmak insanı Tanrı buyruğuna itaate alıştırır. Yine o günler insana günlük yaşamın rutininden, alışılan akışından sıyrılıp Yaradan'ı ve onun gerçeklerini daha çok düşünme fırsatı sağlar. Ayrıca yeniden çalışmak için güç toplamanın ve dinlenmenin de gerekli olduğu gerçeğini insana gösterir evladım. Dua. İnsandan Tanrı'ya açılan bir el olan dua nedir hocam? Dua, gönlümüzü Yaradan'a iştenlikle açıp olmasını istediğimiz şeyi kuvvetle, inanarak istemek ve sonucu sabırla beklemektir evladım. Duada bir şeyi inanarak ve kuvvetle istemekle tüm gücümüzü o şey üzerine toplamış ve bütün imkanımızı seferber etmiş oluruz. Bu bir. İkincisi, gönlümüzü Yaradan'a açıp dileyerek ondan gelecek yardımlara el uzatmış ve üstün tesirlerle desteklenmiş oluruz. Yalnız bilinmesi gereken önemli bir nokta, duanın pasif bir bekleyiş, her şeyi Tanrı'ya bırakış olmayıp, bize düşeni yaptıktan sonra ondan gelecek takviye tesirleri beklemektir. Zira Betty dostun dediği gibi tohum atılmadan mahsule istenmez. Bize düşeni yapıp ondan sonrası için dilekçi olacağız. Dua Tanrı'ya yönelik aşağıdan yukarıya doğru bir ilişki biçimi mi oluyor hocam? Evet evladım, dua gönlümüzdeki hayır dileklerinin dile gelmesi, insanın düşünce ve duygusunu tırmanışa geçirerek Tanrı'ya ulaştırma çabasıdır. Yüzümüzü sabahın çiği ile yıkadıktan sonra güne dua ile girmek ne güzel bir başlangıç olur. Ve sonra gün boyunca düşünce, söz ve davranışlarımızı onun buyruklarına uydurmaya çalışmakla tüm yaşantımız bir dua, Tanrı'ya yönelik bir yücelme hamlesi olur çıkar. Bilge bir öğretmene, öğrencilerinize dua etmeyi öğretiyor musunuz diye sormuşlar. Şu cevabı vermiş, ben onlara bütün hayatlarını bir dua haline getirmelerini öğretiyorum. Duada sıra. Duada nasıl bir sıra izlemeli hocam? Gök katında yer bulan dualar öncelikle başkalarının ve sonra kendimizin hayrına olan dualardır. Bu bakımdan duada şöyle bir sıra gözetmek gerekir. Yalvarın, isteyin, dileyin ama başkaları için, isteyin ama vermek için, isteyin ama kendinize de, beyti. Şükür ve hamd. Bazen şükrediyor, bazen hamd ediyoruz. İkisi arasındaki fark nedir hocam? Şükretmek bize ulaşan bir iyilik ve nimet için Tanrı'ya teşekkür etmek, o nimeti yerinde ve veriliş amacına uygun olarak kullanmak, öylece başkalarının da şükretmesine vesile olmaktır. Hamd etmek ise Yaradan'ı ululamak, sadece kendimize değil herkese ve her şeye erişen iyiliklerde Tanrı'nın yüceliğini ve elini görmektir evladım. Can gözü. Hocam can gözünü açmaktan ne kastediliyor? Can gözü, gönül gözü ya da ruh gözü denilen şey evladım. Gözümüz bize nesnelerin, olayların sadece dış yüzünü gösterir. Olayların özüne inmek, onlardaki anlamı görebilmek, ancak bilgi edinmek, bilgiyi ruha sindirmek, gönlü arıtmak, öylece akılla gönülü bir etmekle olabilir. Marifet ortada olanı, görüneni değil, gizlide duranı, keşfedilmeyi bekleyeni bulmak, olayların yüzündeki duvakları kaldırıp mana gelinlerinin yüzünü görebilmektir. Sevenlerin sedası yalnız şükür ve yalnız sevinçtir, imdat ve feryat değil, beyti. Allah'ın gülü dikenli yarattığına yakınacak yerde, diken içinde gül yarattığına şükrediniz. Arap atasözü. Gönlümüz sende, gözümüz gerçekte. Ey ulular ulusu, bizi sevgisinden var etmiş olan, gerçekten sevene, gerçeği bilene, bilip bulmayı isteyene, senin ismini söyleyene, gül yüzlülerin hayrına ver. İşte diliyoruz ve bekliyoruz. Gönlümüz sende, gözümüz gerçekte. Aklımız ve ayağımızla yoldayız. Kula kul olmak için ver, senden olmak için ver, sana gelmek için ver. Beyti. İnsanı insan yapan. O size her şeyi bulabilmeniz için en güzel şeyi verdi kendisinden, aklınızı. Beyti. Size her sırrı çözen akıl verildi. Akıl güneş ışığı gibidir. Beyti. Hayvanların yaşamı içgüdülerle programlanmış bir haldedir ve çevreyle uyum içindedirler. Hayvanların insanlara göre avantajlı yanları nelerdir hocam? Hayvanlar söylediğin gibi çevreleriyle tam bir uyum halindedirler evladım. Ve bu uyum içgüdülerle sağlanmıştır. İnsan ise hayvana kıyasla içgüdüler bakımından çok eksik donatılmıştır. Şöyle ki, 1. İnsanın kendisini aykırı hava şartlarından, soğuktan, rüzgardan koruyacak bir kıl örtüsü yoktur. 2. Saldırma ve savunma için gerekli doğal organlar eksiktir. Aslanın pençesi, kurdun keskin dişleri gibi. 3. Duyguların keskinliği bakımından birçok hayvanlar insandan üstündürler. 4. İnsanda içgüdüler hayatı tehlikeye atacak kadar azalmıştır. 5. İnsanın hiçbir hayvanda olmadığı kadar uzun süren, yardıma ve bakıma muhtaç olduğu bir çocukluk dönemi vardır. İnsanın özel durumu. Peki insanın hayvana göre avantajları nelerdir hocam? İnsanın biyolojik yetersizliklerine, içgüdülerdeki gerileyişine karşılık sanki tazminat olarak ona çok değerli bir şey armağan edilmiştir, akıl. Böylece insan, aklı sayesinde bütün bu eksikliklerini giderebildiği gibi, kendi bulduğu araçlarla hayvanlardan binlerce defa daha kuvvetli hale gelebilir. Örneğin hızlı gidebilir, uçabilir, ısınabilir, gıdasını bulabilir. Kısacası çevresine etkili bir şekilde uyabilir. Ayrıca insanın çevresi belirli, küçük bir çevrede değil, bütün yeryüzü hatta uzaya doğru bile genişleyebilir. Böylece insan dünyaya açık bir varlıktır ve dünya ölçüsünde gelen uyarılarla hesaplaşmak, başa çıkmak durumundadır. Yine akıl yönünün ona yüklediği hürriyet ve sorumluluk, yaşamayı onun için bir problem ve ödev haline getirmiştir evladım. Akıl farkı. İçgüdünün eksik bıraktığını aklı ile tamamlamaya çalışmıştır değil mi hocam? Evet evladım, işte insan bu yüzden çevresini yaşamasına uygun bir şekilde değiştirerek kültürü meydana getirmiştir. Ve kendisi için yine kendi başarılarından örülü bir kültür dünyası kurmuştur. Nitekim varlık olarak insanın ve hayvanın başarılarını, yapıp ettiklerini karşılaştırmak, aralarındaki esas farkı belirtmek olur. Bu anlamda insan, bilen, inanan, ilim yapan, sanat yaratan, çalışan, seven, öğrenen ve öğreten, dil sahibi, konuşan ve yazan, aynı zamanda başarılarını kuşaktan kuşağa aktaran bir varlıktır. Bu da bize insan ile hayvan arasındaki farkın akıldan kaynaklandığını gösteriyor. Akıl insanı üstün ve şerefli kılıyor. Nasıl sabah ve akşam varsa ölümün önünde yaşam, kötünün yanı başında da öylesine iyilik vardır. Akşam, sabah, yaşam ve ölüm değişmez. Yalnız iyilik arttıkça kötülüğü silecektir. Beyti. Hayat bize verilen değil, bizim tarafımızdan yaratılan bir eser olmalıdır. Novalis. İnsanın değeri. O sizi var ettiklerinden başka ve farklı yarattı. O sizi insan yarattı. Siz ona doğru gideceksiniz, onun emriyle şüphesiz. Beyti. Güzellik sizin şeklinizde değil, aklınızda ve ahlakınızdadır. Ahlakı en iyi olan, kötülüklerin her çeşidinden korkandır. Beyti. Borçlusunuz, var oldunuz, yaşıyorsunuz her şeyinizle. Elbette ki borçlusunuz. Ona olan borcunuzu birbirinize iyi yaptıklarınızla ve iyi verdiklerinizle ödersiniz. Beyti. İki tarafı keskin kılıç, zeka. Zeka herkeste bir, akıl herkeste vardır. Aklınızı kullanınız, Beyti. Doğru işlemeyen zeka, keskinmiş neye yarar? Saatin iyiliği koşmasında değil, doğru çalışmasındadır. Avenargios. Yıkmak herkesin işi olabilir. Yapmak yalnız gücü ve aklı olanların işidir, Beyti. Hocam, elektriği birçok şeyde kullanıyoruz ama elektriğin ne olduğunu tam bilmiyoruz. Bunun gibi karşılaştığımız sorunlarda zekamızı kullanıyoruz. Ancak zekanın da ne olduğunu tam bilemiyoruz galiba. Öyleyse zekadan söz ederken neyi kastediyoruz? Bazı şeylerin özünü tam bilmesek de onu bir ölçüde anlayabilir ve ondan yararlanabiliriz evladım. Verdiğin elektrik örneğinde olduğu gibi. Aynı şey zeka için de geçerli. Zekayı anlamaya çalıştığımızda onda şu özellikleri buluyoruz. 1. İlişkiler kurma yeteneği. 2. Alet yapma yeteneği. 3. Yeni durumlara en iyi uyma yeteneği. 4. Problem çözme yeteneği. Karşılaştığımız her yeni durum bir problemdir aslında. Yeni durumlarla karşılaştığımızda zekamızı nasıl kullandığımızı bir örnekle canlandıralım. Söz gelimi bir yangın başlangıcıyla karşı karşıyayız. İtfaiyeye haber vermeye kalkarsak itfaiyeye gelene kadar yangın büyüyecek. Üstelik yalnızız da. İşte acele çözüm bekleyen bir problem. Ne yapmalı? Yerdeki halı ve kilimi yatağın üstünden battaniyeyi alıp alevin üstüne atsak onlar da yanar. Ne var ki bunlarla ateşi hiç hava almayacak biçimde örtersek yangın söner. Öyleyse problemin çözümü şu. Havanın oksijeniyle ateşin yandığını biliyoruz. Yapılacak iş ateşi oksijensiz bırakmaktır. Burada yanma ile ilgili bilgimizi uygulamış olduk. Öylece zekamızı kullanarak yeni duruma uyum sağlayacak şekilde problemi çözdük. Sevilenlerin sınanması. Zekanın görevi problem çözmek olduğuna göre ne kadar çok problemle karşılaşırsak zekamız o denli gelişir diyebilir miyiz hocam? Evet, o yüzden Tanrı en çok sevdiğini en çok sınar diyoruz. Yani onun karşısına daha çok sorunlar ve problemler çıkartır. İnsan o problemleri çözmeye çalışırken zekası gelişir ve güçlenir. Matematikte öğrenciler ne kadar çok problem çözerse o konuda zekası büyük ölçüde kıvraklık ve işlerlik kazanmış olur. Zekayı bir uyum süreci olarak düşünmek gerekir. Uyum, organizma, çevre etkileşiminde, alışverişinde denge demektir. Her etkinliğin amacı dengeye ulaşmaktır. İnsanla çevre sürekli değiştiğinden, ikisi arasında tam ve devamlı bir denge kurulamasa da tüm çabalar buna dönüktür. Her dengesizlik halinde insan yeni bir denge için zekasını kullanarak eylemde bulunur. Bu da evrimin hep daha üstün bir düzeyde gerçekleşen ve yukarıya doğru çıkan sarmal, helozoni bir gelişim olduğunu gösterir evladım. Zekayı ölçme. Zekayı anlamakta zorluk çekerken bir de onu ölçmeye kalkıyoruz. Bu nasıl oluyor hocam? Yine senin dilinle konuşayım evladım. Özünü bilmediğimiz halde elektriği nasıl voltmetre ile ölçebiliyorsak zekayı da zeka testleriyle ölçebiliyoruz. Hatta bazı psikologlar biraz şaka yolu olarak zekayı zeka testleriyle ölçülen şey diye tanımlıyorlar. Ve gerçekten pratikte bu işe de yarıyor. İnsanlar arasındaki zeka farklılıklarını sayısal olarak ortaya koyuyor. Zeka testleri. Zeka testleri ne şekilde hazırlanıyor ve zeka bu testlerle nasıl ölçülüyor hocam? Zeka, zeka testi denilen soru listeleriyle ölçülüyor. Her yaş için o yaşın cevaplayabileceği sorular hazırlanıyor. Sonra her yaş için ayrılmış sorular o yaştaki 100 çocuğa sorularak kontrol ediliyor. 100 çocuktan 56-80'i soruları cevaplayabiliyorsa o soruların uygulanan yaşa uygun olduğu anlaşılıyor. Öylece her yaş için sorular düzenleyip kontrol edilerek o yaş için standart hale getiriliyor. Bir çocuk hangi yaşın sorularını cevaplandırırsa bu onun zeka yaşı oluyor.